Selam herkese. Yine sabahın köründe kalktığım bir günden hepinize merhaba. Normalde ben bu kadar erken kalkmıyorum da, uf ya şöyle bir şey oluştu bende. Kahve içtiğim günler artık sabah 5'te falan uyandıysam veya 7'de falan uyandıysam 2 saat bile uyumuş olsam tekrar geri uykuya dalamıyorum. Ama kahve içmemek de çok kötü bir şey çünkü canım çekiyor. kadar salak ve şey bir problem ki neyse işte. Bir de birkaç gündür biraz gergindim. Uyuyamama sebebim biraz da bu aslında. Bir tek hani kahveye suç atmayayım şimdi. Ben size hani bahsediyordum ya birisi hakaret etmiş Tayyip Erdoğan'a ve profilinde beni etiketlediği için bana CİMER'den şikayet açılmış. Hani ben dava edilmişim. Şeyi anlatmıştım zaten size. Böyle bayağı ifadeye falan gittim. Benim için çok korkutucu bir süreçti çünkü ben yani hakaret etmedim kimseye. Hakaret etmem yani. Biliyorum çünkü bunun suç olduğunu. Cumhurbaşkanı'nın hakaretin suç olduğunu biliyorum yani. O yüzden insanlar görüyor benim yazdıklarımı sonuçta. Öyle bir şey yapmam yani. Yapmadım hiç de. O yüzden böyle çok zorlayıcı bir süreçti benim için. Çok mesela gerçekten yaptığım bir şey için ifade versen, mesela şu şifalı taş muhabbeti var ya, bunun için ifade verirken gerçekten hiç zorlanmadım ama yapmadığım bir şey için ifade verirken çok zorlandım gerçekten. Çünkü kendimi kanıtlamaya, anlatmaya çalışmak falan çok yorucu bir süreç yani. Neyse işte sonra dün çıktık mahkemeye ve böyle anlattık yani hani ben değilim falan filan diye. Ama biz beraat bekliyorduk yani çünkü çok açık ve net bir şekilde gözüküyordu. Sonuçta ben değilim yani. İsmi başka yani. Kullanıcı adı başka o kişinin. Ben olmadığım çok belli. Fotoğrafı farklı falan. Ki fotoğraf aynı olsa da yani benim yerime fake bir hesap açılmış olsa da sonuçta ben değilim yani. Kötü niyetli birisi de olabilir. Benim hesaplarım açık herkese falan. İşte anlattık ettik falan derken biz beraat bekliyorduk ama şey dediler. Bilirkişi raporu olacak. Yani bu hesap gerçekten bana ait mi değil mi? Bilirkişiye danışılacak ve o rapor çıkarılacak falan filan. Ondan sonra tekrardan dava görülecek. Eylül'e ertelendi. Öyle işte arkadaşlar ya. Size bırakıyorum yorum. Ben şu anda bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında. Sonuçta hala devam eden bir dava ve yanlış bir şey söylemek istemem. Ama üzüldüm yani. Yorumu da size bırakıyorum. Ne kadar kalacak? İşte ya ben şeye üzülüyorum bir de. Sonuçta kendim yapmadığım bir şey ya. Kendim yapmadığım bir şey için o kadar gerildim, uykularım kaçtı falan filan. Çünkü yani çok zor değil mi suçsuz olduğunuz bir konuda kendinizi kanıtlamaya çalışmak? O yüzden böyle bayağı gerildim falan diyordum ki ya işte biter gider yani hani dün bu olay bitsin gitsin artık falan diye düşünüyordum. Şimdi tekrardan Eylül'e kadar bekleyeceğim. Bu beni çok şey yaptı aslında. Canımı sıktı. Nisan'dayız şu an daha. Bir 5-6 ay daha uzayacak bu süreç yani. Öyle bir geri sayım. Yine beni çok şey yaptı yani. O yüzden bir şey söylemeyeceğim işte. Eylül'de dava sonuçlandığında konuşmak isterim bu konu hakkında uzun uzun. Başka bir gerim sayı başka bir gerim sayı. Başka bir geri sayım daha var. Onun için de çok heyecanlıyım doğrusu ve ümitliyim. Kaç gün? 17 miydi? Bugünü saymayalım tamam mı? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aynen. 17 gün. 17 gün kaldı arkadaşlar. Yani kaç saat kaldı biliyor musunuz? 408 saat kaldı. 408 saat. Bayağı kısa bir geri sayım bence 408 saat. Su gibi açık akıp geçecek bundan sonra bence. Doğum günüm de yaklaşıyor ya. Bir wishlist yapayım ya. Her yıl bir wishlist yapıyorum. Arkadaşlarım falan bir şeyler alsın diye. Yani hediye düşünmek istemeyip alsınlar diye. Bu yıl da böyle bir wishlist yapacağım. Wishlistimin en başında sandığa gidin. Bana en büyük hediye bu olur. Diyorum. Tabii yani ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz hepiniz. Ama onun dışında da bilmiyorum ya. Wishlist bile hazırlayacak kadar şeyim yok yani böyle isteğim. Tek istediğim o şu an. Doğum günüm umurumda bile değil hayatımda ilk kez yani. Neyse. Arkadaşlar ya şu Sema Maraşlı olayını bitirelim. Video bir saat tamam mı? Bu Feminizm ve Kadın Hakları 1. Bölüm Kim Haklı 1. Bölüm Feyza Altun Semamaraşlı Babala TV'deki program isminin ne kadar uzunmuş. Kim Haklı tartışması. Neyse bu tartışma 1 saat 5 dakika sürüyor. 1 saat 4 dakika sürüyor. Ve benim normal şartlarda bunu böyle bir yarım saate indirip böyle bir iki videoda bitirmem gerekiyordu. Ama gerçekten o kadar uyuz oluyorum ki o kadar çaba bile göstermek içimden gelmedi. O yüzden ilk 20 dakikasını kanalda inceledim ama dedim ki son 40 dakikasını gerçekten kanalda inceleyemeyeceğim. Podcast'te rahat rahat uzun uzun konuşuruz dedim. Bir daha ne kanalımda ne podcast'inde çok acayip bir şey olmadığı sürece bu kadının adını bile anmak istemiyorum. Çok fazla çünkü yer işgal etti ve ya şunu da anlıyorum, ne hikmetse bu kadın hakkında yaptığım videolar patlıyor izlenmeleri. Çünkü insanlar yani tren kazası izlemeyi çok seviyorlar. Böyle bir ucube çıksa da böyle bize baksak hani şey gibi. Videoda da bahsetmiştim böyle palyaço gibi falan. Öyle gördükleri için çok izleniyor bunlar. Ama yemin ederim size var ya böyle 1 milyon 2 milyon izleneceğini de bilsem yapmam yani. Gerçekten o kadar bıktım ki bu kadının sürekli kanalımda yer almasından. Artık kanalımın bu kadınla anılması gibi bir durum ortaya çıkmaya başlayacak ve bunu hiç istemiyorum. O yüzden dedim podcast'ten devam edeyim. Şimdi 20. 22. dakikadan itibaren devam edeceğiz dinlemeye ve şey yapmaya, yorumlamaya. Tamam mı? Ve sonra bu Semamaraşlı defterini sonsuza kadar kapatacağız. Evet, bakalım neler saçmalayacak yine. Dinliyoruz beraber.
Bakın bu kanunda mesela bazen akrabalar tarafları tehdit ediyor. O zaman biz o akrabalara da bu kanun kapsamında uzaklaştırma alabiliyoruz. Uzaklaştırma.
Şeyden bahsediyor bu arada. Uzaklaştırma 6284'ten falan bahsediliyor sanırım. Semamaraşlı şeyi iddia ediyor işte erkek kadına a dese hemen kadın emniyete gidiyor ve işte görürsün sen falan uzaklaştırma çıkarıyorum falan deyip uzaklaştırma çıkarıyor ve erkeği evden atıyorlar. Böyle bir senaryo olduğunu düşünüyor arkadaşlar yani.
Uzaklaştırma o kanun sadece evden at değil. Ve bu koruma kanunları bugün 15 gün ya da bir ay veriliyor zaten. Ve nedir? Diyor ki mesela küçük düşürücü söz söyleme. Aşağılama.
Kadınlar için geçerli mi bu?
Tabii ki
Kadın
de.
da küçük düşürücü söz söylediğinde.
Tabii ki de kadınlara da alabiliyorsunuz bu şeyleri. Mesela diyor ki
oranı
sen
nedir?
efendim
Erkeklerin
ya
ve
bunu
kadınların
söyleyebilmek
uzaklaştırma.
için şimdi
Yok
böyle
çünkü
bir de
oran hiçbir erkek gidip de kadın beni aşağı demiyor ama kadın gidip erkekleri çok rahat şikayet
Ben
ediyor.
hiç öyle bir şey yok. Defalarca gayet de bu erkekler için de bunlar alınıyor. Diyor ki her iki taraf
Söylesin ayrıca. Söylesin abi yani. Ya erkekler söylemiyor diye iptal mi edelim bu da şeyi yani kanunu? Kullansınlar onlar da. Bu tamamen toksik maskülenlikle ilgili. Yani bir erkek eğer bir kadından şiddet gördüğünü söylemiyorsa kendi karizması çizilecek. Kendi onunla dalga geçecekler, gülecekler diye. Kim dalga geçecek, gülecek sizce? Yani neyden korkuyor, kimden korkuyor tam olarak? Yani onurunun kırılacağını falan düşünerek yapmıyor bu şikayeti. O zaman ya ama kendisi ya, yani buna karar veren kendisi. Neden? Öyle bir kültür olduğu için, bu eril bir kültür olduğu için, bu eril kültürü oluşturanlar da kadınlar değil herhalde.
taraf da alıyor. Diyor ki birbirine bir
Ama ancak
maalesef
tanınmış insanlar ekranda yapıyorlar. Bana hakaret etti, bana şey yaptı.
onlar
Ama normal
verilmiyor.
halka baktığınız zaman bir erkek mesela bir kadın kocasının hoşlanmadığı bir yere gidecek. Adam dedi gitme mesela. Kadın işte benim özgürlüğümü kısıtlıyor gidip şikayet ediyor. Ama mesela erkek annesine gidecek ki ülkemizde milyonlarca erkek annesine karısının korkusundan gidemiyor. Kadın gitmeyecek.
Yani ne kadar büyük bir sıkıntı. Milyonlarca erkek annesinin evine kadınlar yüzünden gidemez. Ne yapalım o zaman gitsin. Yani insan gibi yetişkin gibi çözsünler bu mevzuyu. Ne yapabiliriz yani? Erkekler annesinin evine rahat gidecek diye kadınları öldürülmesine engel olacak bir kanunu iptal mi edelim yani?
Çok oldu.
Çok çok. Çok fazla kadınla çalışıyorum çünkü. Adama gitme diyor.
Bir de bu böyle işte çok fazla kadınla çalışıyorum. Çok fazla erkek bana mektup yolluyor falan diyor. Yani bir tarafta birisi böyle bilimsel kanıtlar ortaya koyuyor. İşte istatistikler falan ortaya koyuyor. Diğer tarafta benim mailime erkekler mektuplar yolluyorlar. İşte bir de kadınlarla çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Hangi kadınlarla çalışıyorsun? Davranış bilimci bilmem ne vasfıyla yani üttüğün kadınlardan bahsetmiyoruz şu anda. Ya resmi olarak gerçekten çalıştığın kadınlar. Yani neyini ne çalışıyorsun mesela kadınlarla? Acayip merak ediyorum gerçekten. Ya bundan gidip terapi merapi alan mı var acaba ya? Çift terapisi falan. Acırım çünkü gerçekten o çifte.
Diyor, tamam mı? Hiçbir erkek kalkıp da karakola gidip de karım özgürlüğümü kısıtlıyor. Anneme gitmeme karışıyor, şikayetçiyim, uzaklaştırma ver demez. Bu kanunlar çok sinsi hazırlanmış. Kadın ve erkek psikolojisinin önlerini al.
Yani bir erkek çıkıp söyleyemiyor diye, işte karım bana böyle yapıyor falan diye, kanunlar sinsi hazırlanmış. Kadınlar sinsice kanun hazırlamışlar. Ulan erkek burada yani aktif olarak onu yapmayan, bunu yapmamayı seçen erkek ama yine kadınlar suçlu. Yani erkek usursa Sema kadınları suçluyor veya yasaları suçluyor.
Almışlar. Ne yaparsak hani kadını kışkırtırız, ne yaparsak adamı susturabiliriz üzerinden hazırlanmış bir şey. Kadına diyor ki kocan sana bağıramaz, bağırırsa karakola git. Kadın gaza geliyor, gidiyor.
Evet abi. Bağırırsa karakola git demiyor kimse. Yani emin ol, şiddet ilişkilerinde hangi aşamada gidiliyor karakollara, emniyetlere? Yani emin ol bir bağırmadan çıkmıyor mesele yani. Ama bağıramaz da zaten yani. Bir kocası karısına evliler diye sırf bağıramaz. Nokta. Bağırmak normal bir davranış değil. Belki kimi ailelerde, kimi babalar sürekli bağırdığı için böyle borazan gibi, böyle sürekli öyle bir tavırları olduğu için kimi ailelere normal geliyor, kimi kültürlerde normal karşılanıyor olabilir ama normalde bir erkeğin karısına bağırmaması gerekiyor. Bağırmak çok şey bir davranış. Yani normal bir davranış değil yani. Böyle evde huzur kaçıran, insanları çok şey yapan, rahatsız eden, huzursuz eden, kimi zaman eğer hatta sürekli yapılıyorsa psikolojik şiddet falan sayılabilecek bir davranış yani. Hani şey demiyorum mesela, ya nerede bu kumanda, ki bu bile şiddet aslında, psikolojik şiddet ama hadi yani bu Sema'nın anlattığı ailelerde diyor ya, işte gidiyor hemen emniyete şikayet ediyor. Ya nerede bu kumanda dendi diye kimse gidip emniyete şikayet etmiyor. Ama buradaki bağırışlar, bahsedilen bağırışlar sistematik bir psikolojik şiddeti işaret eden bağırışlar yani. Normal bir şekilde kimse kimseye bağırdığı için emniyete gidilmez zaten. Ama bir erkek bir kadına sürekli bağırıyorsa burada anormal bir durum vardır yani. Bunu kabul etmek istemiyor. Diyor ki ne olursa olsun, otursun evde dizini kırsın kadın yani.
Bağıramaz, niye bağırıyor erkekler kadınlara?
Kimse kimseye bağırmasın ama bağırıyor işte. Kadına diyor mu ki sen de kocana bağıramazsın?
Demiyor mu?
Demiyor. Kanun. Böyle bir şey yok.
Demez mi ya?
Böyle bir şey yok.
Bakın kanunla... ne medeni, medeni kanunu şimdi. Hiç bakın.
Ya bilmiyor kanunu, sallıyor öyle. Öyle bir şey yok. Kimse kimse yapamaz orada. Şey belirtmiyor ki.
Madem öyle ben bakın, avukat ben, olarak.
Siz avukatsınız, ben bu konuda onlarca şeye katılmışım.
Evet ya, bir de şu var mesela, siz avukatsınız diyor. Ben bir avukatın karşısında bu kadar özgüvenli bir şekilde kanunlar hakkında sallayamam. Okulunu okumuş ya, sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptın? Yani ne gibi bir bilgin var bu konular hakkında da rahat rahat böyle şey yapma. Cahil cesareti işte. Ben bilmediğim konuda derim ki susarım yani, bilmediğim kanun konusunda. Yani biliyormuş gibi davranamam. Derim ki okey yani avukat hanım, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur falan derim. Susarım yani. Ama yok öyle bir şey. Öyle bir kanun yok falan filan yapıyor ya.
Çalıştay'a katıldım. Danıştay üyeleri vardı, hakimler vardı. Birebir hakimlerden dinledim. Diyor ki biz geliyor şikayet ediyorlar. Feminist lobinin
hangi
baskısı.
Hangi hakimler? İsimlerini verir misiniz ya? Böyle cinsiyetçi hakimler istemiyoruz biz bu ülkede.
Baskısı.
Torpille yukarıdan atanan hakimler falan istemediğimiz için söyleyin. İnsanlar bilsin.
Diyor ki ben... Sen avukatsın ama ben çalıştaya katıldım, hakim dinledim. Ha tamam, o yüzden onun diplomasına güvenmeyeceğiz. Senin afaki böyle götünden salladığın, ya belki de yalan, nereden bilebiliriz? Senin salladığın lafına güveneceğiz. Ben bir kere bir hakimden dinlemiştim ha. Yani bir diploma sana resmi bir kurum tarafından verilmiş. Senin bu yani yetkin olduğunu gösteren bir diploma bir tarafta. Bir tarafta da ben bir kere hakimle, kurultayla çalışmıştım Çalıştay'da. Hakim bana öyle demişti. Yani bu. Buna inanmamızı bekliyor.
Danıştay üyeleri vardı, hakimler vardı. Birebir hakimlerden dinledim. Diyor ki biz geliyor şikayet ediyorlar. Feminist lobinin
hangi
baskısı.
Hangi hakimler? İsimlerini verir misiniz ya? Böyle cinsiyetçi hakimler istemiyoruz biz bu
baskısı,
ülkede.
Baskısı.
Torpille yukarıdan atanan hakimler falan istemediğimiz için söyleyin. İnsanlar bilsin. Bir de şöyle
adaletli
yapalım.
Adaletli hakimler torpilli mi oluyor? Adaletsiz olan ve bunu uygulayanlar
Danıştay
mı
acaba? Danıştay üyelerini kim atıyor?
Sema'nın söylediği şey, yani Sema'nın fikirlerini doğru bulan, teyit eden hakimler adaletli hakimmiş. O yüzden biz torpilli diyormuşuz onlara, söyleyecek bir şey bulamadığımız için.
Kim atıyor?
O, bak konuyu çok çarpıtıyorsunuz.
Yok çarpıtmıyorum.
Şu an çarpıtmıyorum. Her sistem kendi adamını alıyor.
HSK'nın sistemi değişti. Şu anda her, kim atanıyor Allah'ını
seversiniz. Şu anda Yargıtay kadın üye dolu ve yani...
Tekrar söylüyorum, şunu da net olalım. Cinsiyetçilik sadece erkeklerin yaptığı bir şey değildir.
Evet, yani cinsiyetçiliği sadece erkekler yapmıyor. Bunun en güzel örneği Derya Yanık bence. Dersiniz ki mesela, aa, Kadın ve Aile Bakanlığı başına bir kadın getirilmiş, kadınların ve çocukların sorunlarını çözecek, ama yani baktığınızda öyle bir profil asla göremiyorsunuz o kişide.
Sadece erkeklerin yaptığı bir şey değil. Kadınlar da yapar. Kadın hakimler de var böyle. Ben de görüyorum duruşmada, kadın hakim diyor ki kadına böyle yapıyor mesela. Dönüyor adama soruyor. Adamın isteklerini, talebi olmamasına rağmen. Biz bunları görüyoruz. Cinsiyetçilik sence erkeklerin yaptığı bir şey değildir. Müsaade ederseniz ben bu sorudan devam edeyim mi? Devam edeyim mi bu LGBTİ plus şeylerle ilgili? Şöyle bir şey var. LGBTİ plus bireyleri, ben onlardan özür dileyerek, çünkü çalıştığım bir alan değil. Siz yok dediniz diye ya da İstanbul Sözleşmesi söyledi diye var olan bir şey değil. Siz kanunla kimseyi eşcinsel, trans, interseks yapamazsınız.
Normal insanlar sokağa dökülüp işte biz heteroseksüeliz, biz şuyuz buyuz diyor mu? Neden yani kişinin, bakın, eşcinsel evinde ne yaşıyorsa yaşar, kimseyi ilgilendirmez. Ama sen toplaşıp ahlaksız...
Ben bunu Hilal Kaplan'ı eleştirirken de söylemiştim. Çünkü o da bunu çok kullanıyor. Ya evlerinde ne yaşarsa yaşasınlar, bizi ilgilendirmez. O kadar böyle basit şeyleri anlamıyorlar ki. Yani şey yapamıyorlar aslında, kendilerine göre yatak odasında da, yani onlara kalsa yatak odasında da yapılması yanlış bir şey, tamam mı? Ama bunu açık açık aleni bir şekilde söyleyemiyorlar. Çünkü artık insan hakları ihlali oluyor. Ya bunu yapmaya da götleri yemiyor artık. Çünkü modern dünyada yaşıyoruz. Yani belki 50 yıl önce falan olsa rahatça söyleyebilirlerdi. Ama şu anda söyleyemiyorlar. Diyorlar ki işte yatak odalarında yapsınlar diyorlar, tamam mı? Bunların bir önceki nesli muhtemelen şey diyecekti. Kardeşim öyle şey olur mu? Ne yatak odası? Lüt kavmi falan diyecekti. Bunlar böyle biraz daha ılımlı yaklaşıyorlar. Bunlardan bir sonraki nesilde sana ne kardeşim, yani istediği gibi sokakta dolaşabilir falan diyecek. Başka bir şeye takacak herhalde bunların çocukları falan da, öyle düşünüyorum artık. Çünkü her yeni nesil bir nebze daha etrafındaki modern dünyaya uyum sağlıyor. Bu bunların böyle şey yapamamış hali, uyum sağlayamamış hali. Yani uyum sağladıklarını zannediyorlar ama aslında yatak odasında yapsınlar cümlesi bile inanılmaz fobik bir cümle. Çünkü yatak odasında yapsınlar ne demek? Dışarıda belli etmesinler. Sen mesela evlendiğinde, birisiyle karı koca olduğunda, ya bir kere evleniyorsun, senin evlenmeye hakkın var. Düğün yapıyorsun, bilmem ne, nişan falan yapıyorsun. Bunu herkese afiş ediyorsun. Bütün ailen, herkes biliyor yani. Ve bunu saklamıyorsun hiçbir zaman, ama onlardan gayet doğal bir şeyi, yani onların da hakkı çünkü insan olarak bunları yapabilmek, ama onlara bunu hak görmüyorsun. Diyorsun ki yatak odalarında sevişsinler sadece, ama kimseye söylemesinler. Hiçbir şekilde dışarıda ifade etmesinler. Yani kendine hak gördüğün bir şeyi onlara hak görmüyorsun. Onları kendinle aynı görmüyorsun demek bu. Onları daha aşağı bir tür veya farklı bir şey olarak görüyorsun demek. Bu da fobikliğin tanımı zaten. Bunu geçtik, bir de şey diyor. Heteroseksüeller çıkıp pankart açıyorlar mı? Ya kardeşim, heteroseksüelin pankart açmasına gerek yok. Zaten heteroseksüel dışarıda normal bir şekilde var olabiliyor, az önce anlattığım gibi. Bağıra bağıra ya insanları rahatsız ede ede son ses müzikle sokaklarda düğün falan yapıyor mesela heteroseksüeller, değil mi? Bir sürü horonlar, işte bilmem halk oyunları, danslar, halaylar falan çekiliyor. Bir iki insan sevişecek diye mesela. Bir sürü şey yapılıyor. Yani bütün gün televizyonda zaten heteroseksüel çiftlerin aşklarını falan izliyoruz. Her yerde, şarkılarda, dizilerde, filmlerde her zaman gözümüze bu sokuluyor zaten. O yüzden onların pankart açıp dolaşmasına gerek yok. Ama homoseksüeller pankart açıp dolaşıyor çünkü homoseksüel de bu çok şey oldu. Homoseksüel. LGBTİ pluslar da işte pankart açmak zorundalar. Çünkü ben varım. Sen beni sadece yatak odasına sıkıştırıyor, tıkıştırıyor olabilirsin. Beni görmek istemiyor olabilirsin bir insan olarak, ama ben varım. Yani sen ne dersen de, ne yaparsan yap, istediğin kadar yoksa istediğin kadar görmezden gel, istediğin kadar belli bir şeyin kutunun içine sıkıştırmaya çalış beni, istediğin kadar haklarımı görmezden gel, ben var olacağım, olmaya devam edeceğim, haklarımı söke söke alacağım. Onların o yürüyüşleri, pankart açmaları bu demek. Yani zaten normal bir şekilde senin yaşadığın gibi yaşayabilselerdi pankart açmaya ihtiyaç duymazlardı zaten. Yani senin gibi insanların ağzına niye meze olmak istesinler ki? Normal hayatlarını yaşarlardı. Onları politik olmak zorunda bırakan da zaten farklı olmaları, senden farklı olmaları. Yani sen daha böyle mainstream, daha böyle yaygın bir şekilde bilinen bir cinselliğe sahipsin, kabul edilen bir cinselliğe sahipsin. Ama onlar her zaman dışlanmış, işte hor görülmüş, bir şekilde kabul edilememiş, tabu olarak görülmüş bir cinselliğe sahipler, cinsel kimliğe sahipler yani. Bu yüzden onların mücadele etmesi gerekiyor. Bu konuda senin vermek zorunda olmadığın mücadeleleri vermeleri gerekiyor. Bu yüzden evet, tabii ki çok normal protesto etmek de, yürüyüş yapmak da, pankart açmak da en doğal insanlık haklarıdır yani.
Biz şuyuz buyuz diyor mu? Neden yani kişinin, bakın, eşcinsel evinde ne yaşıyorsa yaşar, kimseyi ilgilendirmez. Ama sen toplaşıp ahlaksız pankartlarla yollara dökülüp ortalıkla...
Ahlaksız pankartlar diyor. Sana göre ahlaksız olabilir. Herkes senin ahlak anlayışına göre yaşamıyor bu dünyada. Herkesin farklı bir ahlak anlayışı var ve kimse senin ahlak anlayışına uygun bir şekilde yaşamak zorunda değil. Eğer yasalara aykırı bir şey yapılmıyorsa, hukuka aykırı bir şey yapılmıyorsa, insan haklarına aykırı bir şey yapılmıyorsa, kimseye zarar verilmiyorsa... Senin yani ağzına o pankartlar sokulup sen de eşcinsel olacaksın falan denmiyorsa, o zaman karışmaya asla hakkın yok.
Ortalıklarda pis ve çirkin davranışlar sergiliyorsan bir sürü...
Ya dediğim gibi, yine kime göre pis ve çirkin bir davranış? Ya belki bu arada çok provokatif şeyler de yapıyor olabilirler. İşte değişik danslar yapıyorlar, öpüşüyorlar, işte çıplak falan, hani soyunup başka bir şeyler yapıyorlar falan. Bunların hepsi... Eylem, ya eylem adı üstünde provokatif bir şey zaten. Yani hepsi senin ahlak anlayışına uymayabilir. Belki çok garip geliyordur. Mesela burada dinleyenlere de garip geliyor olabilir. Bana da garip geliyor olabilir orada yapılan bazı şeyler o eylem sırasında. Ama bu demek değildir ki bunu yasaklamalıyız veya bizim ahlakımıza uygun hareket etmiyorlarsa o zaman onların bizim gibi yaşamaya hakkı yok veya protesto etmeye çıkıp yürüyüş yapmaya hakları yok demek değildir bu yani.
Bir sürü çocuk bunu izliyor, bir sürü insan bunu izliyor.
Ya bu çocuk muhabbeti de, yani çocukları normalde hiç umursadıkları yok arkadaşlar. Bu insanlar genelde çocukları hep şey için kullanırlar. Kendi politik ajandalarına meze olarak kullanırlar. Yani bir şey yapmak için. Kendi işte çıkarlarına alet etmek için kullanırlar genelde. Ah, çocuklar ne olacak? Kim düşünecek çocukları falan filan. Yani ben o kadar LGBT yürüyüşü gördüm. Kendim feminist yürüyüşlere de katıldım. Hiç orada çocuk görmedim abi. Yani ayrıca çocuk olsa bile, kenarda köşede diyelim çocuk var. O benim sorumluluğum değil ki kardeşim. Ben eylem yapıyorum. Hukuka aykırı bir şey olmadığı sürece, yasalara uygun olduğu sürece benim orada protesto etme hakkımı çocuk var diye, sırf senin çocuğun izliyor diye benim elimden alamazsın. O çocuğun bir ebeveyn olarak görmemesini sağlamak senin sorumluluğun. Madem rahatsız oluyorsun veya çocuğun rahatsız olacağını, işte travmatik bir şey olacağını onun için düşünüyorsan, o zaman o çocuğu korumak senin hakkın. Çocuğun ne işi var mesela orada? Yani LGBT yürüyüşünde bir çocuğun başıboş bir şekilde niye dolaşıyor mesela o çocuk orada? Demek ki sen bir ebeveyn olarak çocuğun sorumluluğunu şey yapamamışsın, yerine getirememişsin. O çocuk orada kendi kendine dolaşıyor bir eylemde mesela. Ya bu o çocuğun, ebeveynin sorumluluğudur.
Ve bu zaten dernekler, yurt dışından genellikle fonlanan dernekler neden cinsellik için yürüyor? Git evinde istediğini yaşa, kim kimin evinin içine bakıyor? Neden sokağa dökülüyorlar? Neden ahlaksız?
Eğer az önce de zaten bahsetmiştim eve tıkılma muhabbetini. Eğer tamam ya kardeşim, biz bundan sonra kimseyi rahatsız etmeyeceğiz, eve tıkılacağız derlerse, bu sefer bir sonraki adım olacak arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman ya insanlar, bu bir insanın doğasında olan bir şey. İnsanlar birbirinin sınırlarına girmeyi çok severler. Bir sonraki adım şey olacak ya, biz evde de rahatsız oluyoruz ya, ses duyuyoruz, işte evde de öyle olmasınlar, istemiyoruz biz bunları, hiç olmasınlar falan noktasına gelecek. O yüzden var olduklarını açık ve net bir şekilde söylemek zorundalar yani. Bir de şey diyor, fonlanıyorlar. Ya bu fonlanma muhabbeti de çok aptalca bu arada. Fonlanmak yasa dışı bir şey değil, ayıp değil, günah değil. Ve bir tek bu solcu dernekler fonlanmıyor, sağcı dernekler de fonlanıyor. Hatta bizim devletimiz, hükümetimiz de kimi zaman fonlanıyor. İşte küresel ısınma konusunda veya insan hakları falan, bu tarz, veya atıyorum mesela İslamofobi, bu konuda çalışma yapmak üzerine fon alabiliyorlar. Bizim yani sağcılar da fon alıyor, hükümet de fon alıyor. Fon almak garip veya anormal bir şey değildir. Bunu böyle bir vatan hainliği olarak kodladılar son yıllarda. Ama fon alınabilir yani. LGBTİ plus üzerine çalışma yapmak için veya onların hakkını savunmak için fon alabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yabancı kuruluşlarda haber yapıyorsundur mesela. Onlara bağlı medyada haber yapıyorsundur. Onlardan maaş alıyorsundur. Alabilirsin yani, gayet normal şeyler bunlar arkadaşlar. Fon alman senin ajan olduğun veya kötü bir ajandan olduğu, bir politik çıkarın olduğu falan anlamına gelmiyor. O iş üzerine ilgin olduğu ve bu ilgiyi sana mesela bu konu üzerine araştırma yapman veya bir şeyler yapman için para vermeye gönüllü olan insanların olduğu anlamına geliyor bu sadece. Bu kötü bir şey değil yani. Foncu moncu de böyle aptal aptal işte bu isimlerini bile vermeyeceğim. Salak salak yayıncılar, gerizekalı Twitter fenomenleri falan böyle. Foncu ya o foncu falan diye insanları şey yaptılar. Oysa ki foncu olmakta hiçbir problem yok arkadaşlar. Ha mesela şey olabilir. Bazıları yabancı organlarla çalışmayı bir vadan hainliği sayabilir. Mesela benim YouTube'la çalışmam bile belki de bazılarına göre vadan hainliğidir. Neden mesela ülkemdeki bir patrona hizmet etmiyorum da YouTube'a hizmet ediyorum gibi düşünülebilir. Yani eğer fonculuk bir ayıp sayılacaksa YouTuber'lık bile ayıp sayılabilir. Twitch'çilik bile ayıp sayılabilir yani. Sonuçta bizim patronumuz Türk değil çünkü. Maaşımızı Türkiye'den almıyoruz. Yani o kadar normal şeyler ki bunlar iş kolları sadece. Bu kadar anlam yüklemeye falan gerek yok yani. Yabancı bir yerden para alıyorsun diye sen vatan haini veya ne bileyim ajan falan olmuyorsun yani. Normal ekmeğini kazanan ve belki de ülkeye döviz sokan ve belki de ülkene çok başarılı veya çok güzel bir şeyler getiren bir insan oluyorsun. Kendim için söylemiyorum bu arada. Belki de bir dernek oluyor ve bir fon alıyor ve o kadar güzel ve faydalı bir çalışma yapıyor ki insanlığa çok büyük bir faydası oluyor mesela. Ha şöyle dernekler var mı? Var. Mesela oturup sadece o fonu yiyip hiçbir şekilde o atıyorum ötekileştirilen azınlıklara veya bunlara ya bu insanlara dair hiçbir şey yapmayan ya da böyle çok ucundan köşesinden kıyısından yapan insanlar var mı? Var ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar insan olan yerde her zaman bir götlük olacaktır. Bazı dernekler çok güzel çalışırlar, işinin hakkını verirler. Bu her işte böyledir ya, her iş konuda böyledir. Bazı işler iyi yapıyor, yani bazı insanlar işini iyi yapar, bazıları da kötü yapar. İşini kötü yapan, işini önemsemeyen dernekler var mıdır? Vardır. Ama bu bütün fon alan derneklerin kötü olduğu, hain olduğu, şeytan olduğu anlamına gelmiyor.
Yurt dışından genellikle fonlanan dernekler neden cinsellik için yürüyor? Git evinde istediğini yaşa, kim kimin evinin içine bakıyor? Neden sokağa dökülüyorlar? Neden ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyorlar? Normal insan gidip de ben buna da karşıyım. İşte ben karımla sevgili...
Senin normalinle başkasının normali aynı değil. Senin ahlak anlayışınla başkasının ahlak anlayışı aynı değil. Aynı değil. Bunların anlamadığı şey bu. Herkes hayata, dünyaya onların çerçevesinden bakmalı. Herkes onlar gibi yaşamalı. Herkes böyle tek tip asker gibi bir yaşam tarzı olmalı ve herkes ona göre yaşamalı istiyorlar ama dünya öyle bir yer değil. Zaten öyle olsa da çok sıkıcı olurdu ayrıca. Yani herkes sizle aynı olamaz. Sizden farklı düşünen, farklı görüşleri olan, farklı ahlaki yargıları olan, ne bileyim farklı normal tanımları olan insanlar olması asıl dünyayı yaşanabilir kılan şey bence. Yoksa robot olurduk hepimiz.
Ben karımla sevgilini ortalıkta öpüşeceğim şunu buraya. Git evinde yap. Yani yatak odası yap.
Sana ne abicim ya? İsteyen istediği zaman öpüşür. Çok rahatsız oluyorsan bakmazsın. Suç değil. Ya bu suç değil arkadaşlar. Dışarıda mesela birini taciz etmediğin sürece cinsel organını açıp birini taciz etmedin veya zannediyorum ki bizim ülkemizde çıplak yürümek yasak. Veya dışarıda cinsel ilişkiye girmek yasak diye. Yani sanırım böyle yasaklar var. Bunların olmadığı yerler de var çünkü dünya üzerinde. Çıplak gezebiliyorsun mesela çıplaklar kampı falan var. Belli yerlerde çıplak dolaşabiliyorsun, sevişebiliyorsun kamuya açık bir şekilde falan. Bizim ülkemizde bunları yapamıyorsun ama bizim ülkemizde dışarıda öpüşmek, el ele tutuşmak yasak değil yani. Yani yasalara aykırı değil. O yüzden dışarıda öpüşen insana karışamazsın. Senin ahlak anlayışına uymuyorsa da kafanı çevirirsin, siktirir gidersin kardeşim yani. Sema Maraşlı rahatsız olacak diye biz... Sevgilime öpesim geldi ama öpmeyeceğim. Ya böyle bir dünya. Biz onların hassasiyetine göre ayarlayacağız kendimizi. Bütün yaşamımızı, bütün konforumuzu Sema Maraşlı ve onun gibi düşünenler için şey yapacağız biz. Değiştireceğiz mesela. Öyle istiyorlar. Bugün öpüşme diyorsun. Yarın mesela öpüşmem tamam bugün. Yarın da dersin ki el ele de tutuşma kardeşim rahatsız oluyor. Bunun sonu yok ki. Ahlakçılığın sonu yok yani. Öteki günde dersin ki el ele de tutuşmazlar bu sefer insanlar. O zaman da dersin ki göz göze bakışıyorlar dersin yani. Rahatsız olacak şeyleriniz bitmiyor çünkü sizin.
Yani yatak odası...
Evleri yapıyorlar zaten merak etmeyin. İşte. Ahlaksız...
Çok güzel cevap vermiş bence. Ellerini de yapıyorlar zaten merak etme diyerek.
İki aynı cinsten sokağa iki dökülüp, insanın birbirine hayır. aşık olması hayır. ya da bunu sokağa deklar dökülüp, etmek istemesi
sokağa mi? Dökülüp bunu sokakta gerçekleştirmek istemesi.
Anayasal haklarını kullanıyorlar.
Niye insanların cinselliği sokakta? O zaman herkes tuvaletini sokağa yapsın. Herkes her canını...
Ya siz hiç dışarıda cinsel ilişkiye giren iki tane eşcinsel insan gördünüz mü? Ya eylemlerde bile böyle bir şey gördünüz mü? Asla böyle bir şey olmuyor. Şu an resmen yalan atıyor. Bir tane bile öyle görüntü bulamaz. İki tane eşcinsel insanın cinsel ilişkiye girdiği bir tane bile görüntü bulamaz. Benim eşcinsel bir arkadaşım vardı. Sevgilisiyle el ele bile tutuşmaya korkuyordu biliyor musunuz? Ve bana anlatıyordu. İşte şurada şurada el ele tutuşacaktık ama çok korktuk. Tutmak istemedi falan filan diye. Bana bunları anlatıyordu ya. Ya siz insanların sırf sizden farklı diye iki tane insanın el ele tutuşmasına bile tahammülünüz yok. Yani insanlar sizin yanınızda kendini güvende hissetmiyor, mutlu hissetmiyorlar, iğrenç hissediyorlar sizin yanınızda kendilerini ya. Ya neden? Ya yani buna rağmen yani bunu da biliyorlar tamam mı? Ama umurlarında değil mesela. Herkes bana göre yaşayacak. Herkes benim konforuma göre yaşayacak. Gerekirse de yalan da atacağım mesela bunun için. Sokakta cinsel ilişkiye girdiklerini falan iddia edeceğim. Ulan insanlar birbirlerine böyle parmağını bile süremiyor sen bir şey söyleyeceksin diye. Senin gibi iğrenç insanlardan korktukları için. Sen neyden bahsediyorsun ya?
Canın istediğini böyle bir şey yok. Anayasal hakta karşıdakinin de haklarına saygı duymak zorundasın.
Duyuyor, zaten duymuyor yani, değiller ki şimdi bu insanlar
neden
tutup
yürüyorlar,
seni beni çekip sen de lezbiyen olacaksın, sen de gay olacaksın, sen
bakın,
de olacaksın
devlet,
demiyor ki
devlet,
adamların
SGK,
kendi insanların özür dilerim.
Bizim vergilerimizle mesela SGK karşılıyor, cinsiyet değiştirme ameliyatı oluyor yüzlerce
sizin
binlerce.
Sizin vergileriniz kalorifer parası olarak harcanıyor. Sizin vergilerinizle LGBT pluslar bir şey yapmıyor.
Bu konuyu siyasete getirip sürekli çarpıtmayın.
Bu konu politik bir konu.
Evet arkadaşlar, vergilerimiz nasıl TOG falan gibi şeylere gidiyorsa veya bizim atıyorum Diyanet başka bir ateistin vergisi nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na gidiyorsa vergi böyle bir şeydir zaten arkadaşlar. Yani vergi veriyorsun diye sadece senin istediğin şeylere harcanmaz. Benim şu an verdiğim vergiler atıyorum Beştepe'deki elektrik masraflarına giden vergilerimiz de var yani cebimizden çıkan. Onu şey yaparsak oho yani illa senin istediğin şeylere vergi gidecek diye bir şey yok. Vergi her şey için gider. Vergi mesela sigara içen bir insanın sağlık masraflarını karşılamak için de gidiyor. Ben mesela şahsen bana sorulsa derdim ki sigara içen bir insanın masrafını niye ben karşılayayım ki derdim. Ama ya çünkü yani modern bir demokratik bir hukuk devletinde kağıt üstünde de olsa öyle bir devlette yaşadığımız için vergi diye bir şey var arkadaşlar. Ve vergi vererek tamam mı? Bir de sosyal bir devletiz biz güya hesapta. Vergi veriyoruz ve sağlık sigortası var. Atıyorum böyle çok salak bir şey için bile salak bir kaza geçiren veya hiç tasvip etmediğim bir durumun bile sigortası benim vergimden karşılanıyor ve karşılansın da. Verginin zaten amacı bu. Yani şey için de karşılansın. Cinsiyetine cinsiyet uyumlama ameliyatı olmak isteyen birinin şeyin için de karşılansın. Bu arada bu konularda çok tartışmalar oluyor. İşte geçen birisi cinsiyet uyumlama ameliyatı olurken ölmüş mü bir çocuk, ne olmuş falan böyle bir haber çıktı Amerika'da, tamam mı? Bizim transfobik Türkler başladı. Ya işte görüyorsunuz çocukların sağlığını bile umursamıyor. Ya kardeşim yani Amerika'dan aldığın haberle Türkiye'de bir olmayan bir gündem yaratmaya çalışıyorsun. Türkiye'de zaten kolay değil ki cinsiyet uyumlama ameliyatı olmak. Bir sürü testten geçiyorsun, bir sürü psikolojik test, kalkıp da cinsiyet uyumlama ameliyatı olmak istiyorum diyene tamam gel deyip kesip biçmek değil yani zaten bu. Ne deniyordu? Cinsiyet disforisi var mı? İşte ne bileyim belli şeylere uyuyor mu? Bunlara bakılır tamam mı? Yani bir bazen mesela detrans edenler de var böyle geri hani trans olup pişman olan ve geri çeken bu işleri, bu operasyonu veya bu hormon tedavisini falan geri tepenler de var yani. Atıyorum hormon tedavisinin ortasında, Türkiye'de olmuyor bu arada. Çünkü Türkiye'de zaten çok zor erişilen ameliyatlar bunlar. Pahalılar da yani. Amerika'da çok kolay şu anda. Yani hop giriyorsun mesela, psikolojik değerlendirmen yapılıyor ama şöyle mesela psikologlar sana hayır sen aslında farklı bir şey yaşıyor olabilirsin derlerse transfobik olabiliyorlar. Transfobik sayılabiliyorlar. Ya orada da şöyle bir sorun var mesela, psikologlar senin atıyorum disforini veya sahip olduğun psikolojik şeyi onlara anlattığında seni confirm etmek zorundalar. Okey. Ya zorundalar değil ama böyle bir sosyal baskı var şu anda orada. Şu anda o modern dünyada tartışılan şeyler bunlar yani. İşte atıyorum gerçekten belki trans olmak istemiyordu. Kafası karışıktı cinsiyet kimliği konusunda ama gitti. Oradaki psikolog ona onay verdi diye oldu falan. Bunlar tartışılıyor tamam mı? Ama biz de hala insanların temel haklara erişimini tartışıyoruz biz. Yani Türkiye'de, bu arada Amerika'da bu kadar kolay olmasının sebebi de tamamen sağlık sigortası sistemi yok orada buradaki gibi tamam mı? Orada mesela kolunu bacağını falan kırsan bile milyonlarca dolar para ödeyerek şey yapabiliyorsun, sağlık hizmeti alabiliyorsun. Ve bu çok sömürülmeye açık bir şey olduğu için, yani böyle çok para kazanılan bir şey olduğu için sağlık sektörü. O yüzden bazı kötü niyetli insanlar da, atıyorum belki trans olması değil de başka bir, onun orada belki başka bir psikolojik veya başka bir desteğe ihtiyacı vardır ama trans olmaya, o ameliyatı yapmak için böyle hızlı hızlı her şey çok çabuk onaylanıyor ve çok çabuk bu ameliyatlar yapılıyor. Tamam mı? Parasını almak için insanların. Şu anda orada onlar konuşuluyor, onlar tartışılıyor ve bu tamamen kapitalist bir şey ya, parasal bir mevzudan dolayı. Ama Türkiye bir sosyal devlet olduğu için burada zaten vergilerle karşılanacağı için bu ameliyatların bir kısmı, hepsi demiyorum bu arada, bir kısmı, bunlar için belli değerlendirmelere girmeniz gerekiyor. Yani kolay bir şey değil. Bir hastaneye girdiğinde selam ben trans olacağım dediğinde, ah tabii efendim, hemen memeleri keselim falan demiyorlar yani. İnsanlar zaten o kadar zor şeyler yaşıyorlar ki, hem psikolojik olarak hem o ameliyatlara tek tek girmek. Ya biz bir tane bile ameliyata girecek olsak gerçekten çok zor bir şey oluyor bizim için mesela. Bir sağlık problemimiz olsa düşünsenize, o insan bir sürü ameliyata girecek bu işlem için ve o kadar zorlayıcı bir durum ki onların, hem psikolojik hem maddi olarak çok zorlayıcı bir şey zaten. O yüzden yani böyle sanki gidiyorlar Türkiye'de, tamam mı, Amerika'daki gibi gidiyor bir kliniğe, selam ben trans olmak istiyorum, ha tamam efendim hadi gelin falan deyip böyle şey yapıyorlar, tamam mı? Ve bizim vergilerimizle bedavaya, oh, 2 dakikada ameliyattan çıkıyor. Vergilerimize bedavaya ameliyat oluyor ve hayatın öyle devam ediyor. Öyle bir durum yok arkadaşlar. O kadar başındayız ki biz konunun, yani trans hakları konusunda o kadar gerilerdeyiz ki.
Bu konu politik bir konudur. Bu konu siyasetle ilgilidir. Bu kanunun vergi çıkması da politiktir. Bu sözleşmeden usulsüz şekilde imzanın çekilmesi de politiktir.
Evet, bu arada sürekli Sema Maraşlı diyor ki olayı politik zemine çekiyorsunuz, konuyu dağıtıyorsunuz. Ama doğru söylüyor Feyza Altun. Çünkü politik gerçekten, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede bir sadece bir kişinin imzasıyla çıkılması politik bir şey. Bütün kadınların hayatlarını etkileyen bir şey. Zaten kadın olmak politik bir şey başlı başına. Bazı şeyler için çok fazla mücadele vermek zorundasın. Marjinal bir grupsun yani. Belki başka ülkelerde, daha gelişmiş ülkelerde kadın ve erkek eşitliği daha ileri bir seviyede olduğu için böyle bir durum yoktur ortada. Ama şu anda mesela bir kadın olarak, ya bu arada her ülkede kadın olmak politik abi ya. Bakıyorum mesela kadına şiddet olayları, işte kadın cinayetleri falan, her ülkede ya böyle mükemmel bir seviyeye ulaşılmış değil. Zaten her ülkede politik ama Türkiye'de daha bir politik. Türkiye'de politikaya girmeden bu meseleleri konuşmak daha bir imkansız yani. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanıyken ya da başbakanken söylediği LGBT plusların da yaşadıklarını insani bulmuyorum, onların da hakları vardır söylemiyle bugün dönüp sırf o Taliban benzeri tabanı için şimdi, onların da şeyi yoktur de o, demesi politiktir.
Taliban'la hiç alakam yok ve ben özellikle 10 yıldır...
Emin misin ya?
İstanbul Sözleşmesi... onu duymadık zaten. Bir sürü ülke günlerce, aylarca, haftalarca, hatta senelerce tartışan ülke var halkın görüşünü alıp.
Hangi ülke?
Yani şu anda isimlerini hatırlamıyorum ama hiç kimse öyle kolay kolay geçmişte...
İsimlerini hatırlamıyormuş.
Kolay geçmişte bu konuları çok fazla okuduğum için 4 sene falan tartışmıştım.
Bir tartışma yapılırken özellikle böyle insanların izleyebileceği, ne bileyim, çıkmışsın bir tartışma programına o şekilde tartışırken, ben çok okumuştum bu konuda demen bir referans kaynağı olarak sayılmıyor. Yani istediğin kadar okuyabilirsin. Bize ne bundan? Okumuşsan okudun. Bize önemli olan somut bir şey göstermen. O zaman istediğimiz yalanı atalım bize tartışma. Diyeyim ki ben dünyanın bütün konularındaki bütün kitapları okudum ve haklıyım. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir tartışma stili yok.
İmza atmak mı? Hani halka soran. Bizimkiler geçirmiş bir gecede bütün hepsinin ortak, işte HDP, CHP hepsi bir arada birden bir gece 10 dakikada geçirmişler, haberimiz yok. Bana Aile Bakanlığı'ndan bir müfettiş yazdı. Sema Hanım dedi 6284 diye bir kanun çıkarmaya çalışıyorlar. Hükümet dedi çoğu PKK'lı dernek, kadın feminist derneklere oturdu içeri.
Sema Maraşlı bir Aile Bakanlığı'ndan bir müfettiş yazmış ki Sema Hanım koşun yetişin. 6284 diye bir kanun çıkarmaya çalışıyorlar ve PKK'lılar çıkarıyor bunu. Çoğu PKK'lı olan foncu dernekler çıkarıyor bunu. Yetiş Sema demişler Sema Maraşlı'ya. Tamam inandık.
Müfettiş yazdı Sema Hanım dedi 6284 diye bir kanun çıkarmaya çalışıyorlar. Hükümet dedi çoğu PKK'lı dernek, kadın feminist derneklere oturdu. İçeri bir tane erkek almıyor. Ben müfettişim, Aile Bakanlığı'nda hiçbir erkek yok. Çok tehlikeli bir aileye çok büyük darbe çıkaracak bir kanun çıkıyor.
Sanki böyle darbe oluyor falan böyle. Aman Allah'ım ben içerideyim, çok tehlikeli. Aman Allah'ım neler çıkacak falan. Yani böyle Allah korusun, hani maazallah kadınlar için güzel bir kanun falan çıkar. Hemen gerçekse bu anlattı ya. Gerçek olduğunu düşünmüyorum da eğer gerçekse çok trajik bence ya. Aile Bakanlığı'ndan bir müfettişin Semamaraşlı'ya koşup aman Allah'ım çok büyük tehlike altındayız ya. Şöyle şöyle kanun çıkıyor falan yazması. Yazık yani vallahi. Benim vergilerime yazık o zaman, ne diyeyim.
Nasıl bir
Ben
darbe vurabilir İstanbul
işte
Sözleşmesi
İstanbul
aileye?
Sözleşmesi 10 yıl boyunca zaten uygulandı, şu anda da uygulanıyor. Sadece hükümet oyun yaptı, kaldırdık dedi ama kanun zaten yürürlükte,
O
6.284
süreçte
onun
bozuldu mu aile
kanunu.
yapımız?
Tabii ki bozuldu. Her yıl bakın, her yıl işte evden uzaklaştırma kibar adıyla direkt kocayı evden atma. En az 500 bin, bu aile, şey, bakanlığın açıklaması,
Kim tutuyor
en az
bu? Kocayı evden atma. Böyle dramatize isimler koyuyor ki. Evden uzaklaştırılıyor kardeşim yani. Eğer birisi kötü bir şey yapıyorsa uzaklaştırılır, eğer istenmiyorsa. Ya mesela bana hayatımda hiç uzaklaştırma cezası verilmedi. Acaba niye? Kimseye şiddet uygulamadığım, kimseyi taciz etmediğim için olabilir mi acaba? Vallahi hayatımda hiç uzaklaştırma cezası almadım ben Sema ya. Yani uzaklaştırma cezası alan biriyle niye empati kurayım ki ben? Bir kadınla empati, yani benle benzer şeyleri yaşamış bir kadınla empati kurmak varken niye uzaklaştırma cezası almış bir adamla empati kurayım? Yani çok garip değil mi, gidip böyle faille empati kuruyor, mağdurla empati kurmak yerine? Korkunç bir, yani çok kötü ya, saf kötülük bence bu.
En az 500 bin, bu şey, bakanlığın açıklaması,
Kim
en az
tutuyor bu verileri ya?
bakanlar
Bakanlıklar
var
asla
bu ağır,
şey
gazete haber
tutmuyor.
oldu, sonradan tepkiler artınca kaldırdılar, övünüyorlardı, bu yıl 500 bin kadın uzaklaştırma aldırdı, hani biz yaptık, 500
Şeyi
bin
düşünün,
kadın
şiddetin
ve
boyunu düşünün.
500 bin kadının uzaklaştırıldığı şeklinde bir iddia attı ortaya, tamam mı? Ve hiçbir kaynak sunamadı. Ama şöyle düşünmesi gerekiyor. Gerçekten 500 bin kadın uzaklaştırma aldıysa Feyza şöyle diyor, bakın. Şiddetin boyutunu düşünün diyor. 500 bin tane kadın, ya Türkiye'de 80 milyon insan var. 85 milyon insan var. 500 bin tane kadın uzaklaştırma emri çıkarttırdıysa kendine, şiddetin boyutunu düşünün yani.
Kocam bana
Maruz
bağırdı.
kaldı.
Psikolojik şiddet. Bakın var ya.
Psikolojik şiddet
Şu.
ağır bir itham
Tamam.
zaten, ki varsa uzaklaşma
Bakın.
gerektirir bence.
Bakın. Bence gerektirmez. Neden? Kadın da erkeğe yapıyor. Siz evin içine girip kim kime ne yapıyor psikolojik, buna girerseniz siz fiziksel şiddete yetişemezsiniz.
Yani Sema'ya göre erkek kadına bağırıyorsa ve şikayet ettiriliyorsa yanlış, ama kadın erkeğe bağırıyorsa erkek şikayet etmediği için bu kanunu bizim lağvetmemiz gerekiyor. Çünkü erkek şikayet etmiyor. Abi erkek de şikayet etsin. Bir de bir kadın bir erkeğe bağırıyorsa, hani şey diyor ya, fıtrat fıtrat fıtrat, kafamızı sikiyor fıtrat fıtrat diye. Evet, kadınla erkek farklıdır. Kadınların fiziksel olarak erkeklerle farkları var. Erkekler şiddet uygulamaya ve uyguladığı şiddet kadını etkisiz hale getirmeye daha müsait bir fiziksel yapıdalar vücut olarak. Bir kadın bağırdığında erkek zaten ciddiye bile almıyor ki, çünkü ne yapabilir diye düşünüyor en fazla. Bağırsın bağırsın, ne yapabilir ki en fazla diye düşünüyor. Ama bir erkek bağırdığında kadın bunun şiddete döneceğinden korkabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Arada öyle bir fark var. Erkek gerçekten bağırmayı tehdit olarak algılıyorsa o da şikayet eder zaten, ama şikayet edilmiyor. Çünkü neden? Tehdit olarak algılamıyor, ama erkekler genelde bağırdıklarında bir sonraki adım kapıları çarpmak, tabak fırlatmak falan oluyor. Bir sonraki adım zaten kişinin kendisine vurmak oluyor yani. Bu şekilde tırmanan bir şey şiddet. O yüzden bağıran, yani bağırmayı çok hafife alıyor. Ama bağırmasından korkuluyorsa ve şikayet ediliyorsa orada da bir altında bir şey aramak lazım o zaman yani.
Buna girerseniz siz fiziksel şiddete yetişemezsiniz. Bir sürü gerçekten.
Yo, yetişebiliriz. Yasalar uygulansa mesela, birisi CİMER'e birinin yorumuna taglendi falan diye dava açıp bu dava bir yıl boyunca sürüp ondan sonra Nisan'dan Eylül'e ertelenecek kadar uzatılıp, yani ne bileyim, hem hakimin, savcının, avukatın, hem sanığın, hem mağdurun, herkesin vaktine yazık, tamam mı? Böyle kolektif olarak bir böyle şey, vakit kaybı ve kamu kaynaklarının boşa harcanması bence. Yani kamu kaynağı kaybı oluyor. Buna ayrılacağına mesela her türlü şikayete koşulsun. Fiziksel şiddete de yetişilsin, psikolojik şiddete de yetişilsin. Hepsine yetişilsin yani. Böyle bir ülke yaratmak, böyle bir sistem yaratmak çok mu zor? Hiç zor değil. Bilinçli yapılan şeyler bunlar. Bilinçli olarak bakılmıyor bazı şeylere. Bazı şeylere önem verilmiyor, bazı şeylere az ceza veriliyor, bazı şeylere fazla ceza veriliyor. Bu bilinçli bir yaklaşım.
fiziksel şiddet gören kadına yetişemedi devlet. Niye? Çünkü canı sıkılan kocayı şikayet etti. Sen de adama bağırmışsın. Sen de ona çok mu kibar
dilerim
davrandın?
Bu programdan sonra kadınlar sizinle çalışmayı bırakır. Çünkü hem kadınlarla çalışıp bu kadar kadın düşmanlığını hayretle dinliyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir kadın, kadınlarla çalışıyorsanız bunu biliyor olmanız lazım.
Böyle suratında da Feyza Altun bunları söylerken böyle çok ukala bir sırıtma var. Böyle hani şey denir ya İngilizce'de smirk. Böyle kötü niyetli, uyuz bir sırıtış yani. Böyle pişmiş kelle gibi sırıtmak. Şu an Turing'den baktım. Öyle pis pis sırıtıyor. O kadar iğrenç ki, çok mide bulandırıcı. Hiç yani etkilenmiyorum. Senin bu söylediğin lafları sallamıyorum ben diyor yani. Bir kadın düşmanıyım ve bu konuda gerçekten çok mutluyum diyor.
Canı sıkıldı diye.
Maalesef.
Hiçbir kadın canı sıkıldı diye adliyeye gidip de bu neler şiddet var, neler ya var. Neler var anlatın ve bana listesi de gelin.
Ben size isterseniz mailleri yollayayım. Ben zaten bunları yayınladım.
Şey mi diyor?
Kadın avukat bir sürü kadının duruşmasına giriyor ve bu kadın açık bir şekilde çocukken tacize uğradığını ve bununla ilgili bir katarsis bölümü var Feyza Altun'un, onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar şey yaşamış, kadın bu kadar davaya bakmış, bu kadar kişiyi savunmuş mahkemede bir avukat olarak ama sana gelen maillere bakacağız biz yani. Yani kadının kendi bizzat yaşadığı, gördüğü olaylara değil de sana gelmiş kıytırık kuyturuk adamlardan gelmiş mailleri dinleyeceğiz yani, kaynak olarak kabul edeceğiz. İnanılmaz biri ya.
Şey mi diyor, benim ben çok... canım sıkıldı kocama evden attım canım diye mi? Değil. Mesela, ama şimdi diyorsun canım sıkıldı
hayır,
diye gidiyor.
Hayır, şöyle bir şey var. Bir tartışma oluyor. Mesela benim yine sürekli takipçim olan bir beyefendi yurt dışına gidecekmiş. İşte karısı gitme bilmem ne falan tartışmışlar. Kadın almış işte pasaportu saklamış. Yine fiziksel bir şiddet yok ama bağırış çağırış olmuş. Komşularmış şikayet etmiş. Karısı mı aramış, polis gelmiş. Adam diyor ki beni diyor siteden polisle attılar dışarı. Çocukları var. Adam yine hani sırf çocukların hatırına karısına çok fazla kızıyor ama çocukların hatırına hadi barışalım istiyorlar. Ama kadın daha diyor ki o siteden çıkmam. Adam da diyor ki polisle atıldığım siteye geri dönmem. Bunun üzerine bitti yuvaları. Erkeğin gururuna dokunuyor bu işte oradan atıldım polisle. Ya bizim...
Dokunmasın abi. Yuvasını yıkmasın. Çocuklarını babasız bırakmasın madem. Polisle gittiğim siteye dönmem falan diye. Yani inadı eden burada verdiği örnekte bile böyle erkeklik gururu adındaki saçma sapan ve boş bir kavram yüzünden ailesini bitiren kişi bir erkek. Ve kim bilir niye uzaklaştırma aldı? Bunu da bilmiyoruz. Ama suçlu yine kadın abi. Bir şekilde yuvanın yıkılmasının suçlusu yine kadın oldu ya.
Ya bizim için bir önemli olan erkeğin için gururu bu değil. Zerre umurumda değil.
Yani o adam bir suçlu. Evet benim de umurumda değil açıkçası yani. Erkeklik gururuna yedirememiş ya. Siktirsin gitsin affedersiniz. Ya erkeklerin duygularını umursadığı kadar kadınların uğradıkları şiddeti umursamıyor Sema Maraşlı. Konu bu aslında. Erkeklerin duyguları incinmesin diye kadınların ölmesine bile göz yumabilecek biri. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu saf bir kötülük yani. Ve bunu kabul etmiyor. Asıl diyor ki İstanbul Sözleşmesi öldürüyor kadınları. Oysa ki kendi zihniyeti öldürüyor yani.
Size bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sizin bir tweetinizi gördüm. Oğluma baktıkça dişim kamaşıyor diye. Evet. Tamam mı? Bir oğlunuz var. Allah bağışlasın.
Cümlemizin.
Ama yani bu oğlunuz ergenliğe doğru geliyor. Sabah bir gün okulda çok...
Verdiği örneğe bakın ya şey... Diyebilir mesela sizin sadece bir oğlunuz var diyebilir. Oradan verebilir örneği. Oğluma baktıkça dişim kamaşıyor. Hani böyle şey yapmaya çalışıyor duygusal bir yerden. Oğlunuzu ne kadar çok seviyorsunuz bakın falan diye şey yapmaya çalışıyor. Ve provoke etmeye çalışıyor resmen ya. Ben var ya mesela karşımdaki kişiyle tartışırken asla onun çoluğunu çocuğunu konu bile etmem ya. Ya bir nokta vardır ondan sonra inmezsin yani. O bu artık belden aşağı sayılır. Ve gerçekten çok belden aşağı vuruyor yani.
Okulda çok var, lisede de var. Mesela kız diyor ki ağlıyormuş, sevgilisinden ayrılmış. Psikolog diyor ki rehberlik öğretmeni niye ağlıyorsun? İşte sevgilimden ayrıldım, tartıştık. İşte ne geçti aranız? İşte sarıldık, öpüştük bilmem ne. Ya diyor onu şikayet edelim gel diyor. Çocuğu kaç tane delikanlı var 18 yaş altı bu liselerde.
Kızlar sevişiyorlarmış erkeklerle, ondan sonra ayrılınca da beni taciz etti diye şikayet ediyorlarmış erkeklere. Ya Allah aşkına mümkün mü bu ya? Asıl yani böyle... Bunun tam tersi oluyor. Genelde kızların nude'ları yayılmakla tehdit ediliyor. Analarına, babalarına fotoğrafları atıp canlarıyla falan tehdit etmeye çalışıyorlar. Bazen de bu arada amaçlarına da ulaşıyorlar. Yani sadece bu sebepten demeyeyim ama bir sürü intihar eden genç kadın var bu ülkede yani. Bir sürü intihar eden genç kız var. Daha 18 yaşına bile gelmeden intihar eden. Ya ben size şeyi anlatacaktım bu arada. Onu da unuttum. Onu da hemen buraya sıkıştırayım konusu açılmışken. Ben davaya çıkmadan önceki gece o kadar alakasız ve o kadar hani endişe etmemem gereken bir dava ki. Çünkü benimle ilgili değil. Benim işlediğim bir suç değil. Fakat ona rağmen birkaç gece uyuyamadım. Böyle çok gerildim, çok kalbim çarptı. Ben çünkü hiçbir sanık olarak mahkemeye çıkmadım yani. Hiç böyle bir şeyle suçlanmadım daha önce suç işlemediğim için. Çok şey zorlayıcı oldu benim için. Ve bir tane hatırlarsınız belki. Sanırım bir çocuk tecavüzü davası vardı. 9 yaşındaydı kız çocuğu ve davaya çıkmadan önceki gece bu fail mahkemede görecek bu kişiyi diye. O kadar korkmuş ki kızcağız İzmir'in Bornova ilçesinde Yağmur K. İddiaya göre ilk duruşmada tacizcisi şeyinden bile nefret ediyorum. Bu ifadeden bile nefret ediyorum. Kendisini istismar eden kişiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin dayanamaması sonucu duruşmadan 2 gün önce geçen 21 Kasım'da kalp krizinden hayatını kaybetmişti. 2017 haberi arkadaşlar, bakabilirsiniz. Yani ben sadece bu çocuk için, sadece bu çocuğun hatırına böyle abuk subuk şeyler savunmayı bırakırdım herhalde. Hani çocukları çünkü konu ediyor ya. Mesela illa bir çocuğun hakkını savunacaksa bu çocuğun hakkını savunsun. Sevişip ondan sonra da şikayet edilen erkek çocuğun hakkını savunmaktansa bu çocuğu düşün mesela. Diyorum ya, yani o erkek, bu arada ne olur mesela, sanki lisede sevişen erkek lisede sevişen kadın kadar böyle başına çok kötü şeyler geliyor sanki. En fazla babası böyle şey yapıp sırtına koçum be falan der veya ne elin kızına şey yapıyorsun falan diye kızarlar en fazla. Ama kız çocuğuna aynı şey mi olur? Erkek çocuğu bunun için cezalandırılmaz bile ama kız çocuğu sadece elle ele tutuşup öpüştüğü için bile cezalandırılır. Belki dövülür, belki öldürülebilir bile arkadaşlar yani. Ve bu artık gerçekten dayanamıyorum. Bu haysiyetsiz kişinin savunduğu şey, lisedeki erkek çocuklar sevişiyor da ondan sonra da iftira şey yapıyorlar da bilmem hapislerde çürüyorlar. Ya yani lisedeki sevişen erkek çocuklarıyla onlarla empati kuruyor. Neyse arkadaşlar, ya yine çok uzadı. Allah kahretsin ya. Kurtulmak istiyorum artık şu videodan. Ama böyle her milisaniyesini mikro bir şekilde incelemek istiyorum. Artık son yarım saat bir sonraki podcast'te kaldı. Çok üzgünüm arkadaşlar ya. Ama ben de çok konuştum. Ben çok konuştuğum için bu kadar uzadı. Neyse, sohbet etmiş olduk diyelim. Böyle değerlendirmek istiyorum artık yani. Şeylerin olduğu kısmı, Sema ve Feyza'nın olduğu kısmı çok hızlı hızlı koymaya çalışacağım. Hani tamam, anlayabileceğiniz bir hızda olacak ama daha hızlı koymaya çalışacağım ki çok uzun uzun maruz kalmış olmayın bu insana diye. Neyse, çok öpüyorum hepinizi, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde artık tamamlayacağız. Ya gerekirse 3 saat şurada bağlayacağım kendimi şu sandalyeye ve bitireceğim. Tamam mı? Merak etmeyin. Hadi öpüyorum. Bay bay.